Ayrım 7, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 93, 8. kısım, Asunción. Hava kararmıştı. Adam ile iki kız Asunción'un varlıklı dış mahallesindeki büyük evin havuz başındaki masada bir uşağın az önce getirdiği içkileri yudumluyorlardı. Havuzun dibindeki ışıklar suya tatlı bir mavilik vermişti. Franz Lieber karşısında oturan iki güzel kıza baktı. İkisi de yarı melezdi. Çok genç ve çok güzel iki yarı mestiz o. 14 yaşından fazla göstermiyor, birbirlerine ikiz kadar benziyorlardı. Sadece kadınlığa yeni adım atmış kızlarda görülebilecek bir cinsellikleri vardı. Yanık ipeksi tenleri gerekli yerlerde gerekli yuvarlaklığa erişmişti. Bileklerinde ve boyunlarında ucuz takılar, dar ve kısa yazlık eteklerinin altında da güneş yanığı kusursuz bacakları vardı. Her ikisinin de diri ve dik göğüsleri, kusursuz kalçaları dikkat çekiyordu. Lieber gülümsedi. ''Arkadaşlarım birazdan burada olur.'' dedi. ''O arada siz rahatlayın, keyfinize bakın.'' Lieber kızların gülümsediğini gördü. İçlerinden biri dik göğüsleri arasındaki yarığı Lieber'e göstermek için eğildi. Vodkasından bir yudum aldı. ''Daha 14'ünde.'' diye düşündü Lieber. ''Ama şimdiden vücudunu bir silah gibi kullanmayı öğrenmiş.'' İçlerinden akıllı olanı sordu. Madam Rosa sizin kızlara çok cömert davrandığınızı söylemişti. See? Lieber sırıttı. Bana keyif veren kızlara karşı hep çok cömert oldum. Kız güldü. Öyleyse sizin çok hoşunuza gidecek şeyler yaparız dedi. Arkadaşına baktı. Her ikisi de okul çocukları gibi kıkırdadı. Lieber dişlerini göstererek aç bir kurt gibi sırıttı. 50 yaşındaydı, kırlaşmış gür saçlarını geriye taramıştı. Kauçuk gibi sert ve kaba yüzü çocukluğunda geçirdiği bir cilt hastalığının hatırası kırmızı lekelerle doluydu. İri bir adamdı, iri kemikli, iştahı da iyiydi. Şiş göbeğinden de anlaşıldığı gibi hem yemek hem de içmek konusunda iştahlıydı. Ama özellikle de kadınlar konusunda... Bu akşam Hans'la birlikte eğlenecekler, kızlarla yatak oyunları oynayacaklardı. Bu Lieber'in bazı konuklarına uzun ve yorucu bir günden sonra sunduğu rahatlatıcı ve dinlendirici ikramlardan sayılırdı. Lieber saatine baktı, Hans birazdan burada olurdu. Önce kızlarla soğuk bir şeyler içer, sonra da yatak odasına çekilirlerdi. Beklerken biraz eğlenmeye karar verdi. Daha konuşmamış olan kıza gülümsedi. Daha acemi diye düşündü Lieber. Bu işe gireli çok olmamış. Adın ne?
Maria.
Buraya gel Maria. Kız arkadaşına baktı. Arkadaşı başını sallayınca yavaşça ayağa kalktı. Masanın çevresinden dolanıp Lieber'in önünde durdu. Yenecek kadar güzel diye düşündü Lieber. Lieber kocaman elini kızın dizinin hemen üzerine koyup yumuşak tenine dokundu. Yine aç kurt gibi sırıttı. Eteğini kaldır Maria. Kız söyleneni yaptı. Siyah dar elbisesini sıyırdı. Beyaz ipek külotunu, pürüzsüz kalçalarını gösterdi. Lieber beyaz pamuklu çamaşırın kenarlarından çıkan siyah tüyleri gördü. Kızın yarığının çizgilerini seçti. Elini kızın güneş yanığı baldırlarında gezdirerek yukarılara çıktı. Külotun altına sokarak Maria'nın sol kalçasını avuçladı. O sırada masanın üzerindeki telefon çalmaya başladı.
Şayse!
Elini kızın kalçasından ayırmadan öteki eliyle telefona uzandı. ''See?'' Sesi tanıdı, telaşı duydu. Eli yuvarlak kalçadan kaydı, telefonun ağzını kapadı. Lieber gözlerini önce Maria'ya sonra da ötekine çevirdi. ''Özel konuşmam gerekiyor.'' dedi kabaca. ''İçeri girip bekleyin.'' Arkasındaki açık balkon kapısını görkemli eşyayla dolu odayı gösterdi. Kızlar tereddüt etti. ''Şimdi!'' diye kükredi Lieber. Kızlar sesin şiddetiyle yerlerinden sıçradılar. Balkon kapısına doğru koşarken aralarında fısıldaştılar. Lieber kızların gözden kaybolup konuşulanları işitemeyecek kadar uzaklaşmalarını bekledi. Sonra telsiz telefona bağlı ses karıştırıcısının düğmesine bastı. ''Devam et.'' Kruger'in endişeli sesinin söylediklerini dinledi. Karşı taraftaki ses kesilince ağzından sadece ''Aman Tanrım'' kelimeleri döküldü. Hernandez'in elbiseleri terden sırılsıklandı. Kentin merkezine doğru giderken gözlerini dikiz aynasından ayırmadı. Nereye gideceğini, ne yapması gerektiğini bilmiyordu. bildiği tek şey saklanmak için güvenli bir yer bulmak zorunda olduğuydu. Buick'in direksiyonunu sola çevirip Şili Caddesi'ne girdi. Plaza de Heros'taki Pantheon'un pembe kubbelerinin yanından geçti. Trafik yoğun değildi. Şerit değiştirerek hızla ilerledi. Dikiz aynasından çifte farlar geliyor mu diye araştırırken yüreği gümbür diyordu. Arkasında hızla yaklaşan ışıklar görmedi, onu izlemiyorlardı. Hiç değilse şimdilik. Kırmızı Buick sorun olacaktı. Bu renkle kolaylıkla tanınırdı. Adamların arabayı, hele de rengini görmemiş olmaları imkansızdı. Arabayı kullanırken çılgınca düşünmeye çalıştı. Arabayı saklayacak güvenli bir yer bulması gerekiyordu. Yakınlarda bir yer. Önce sağa, sonra sola sapıp iyice aydınlatılmış Plaza Constitution'a doğru yöneldi. Gözlerini yoldan ayırıp dikiz aynasına çevirdi. Meydandan geçtiğinde kendini izleyecek olanlarla arasında önemli bir mesafe olduğunu düşünerek biraz rahatladı. Buick'in burnunu sokakların daha dar, daha karanlık olduğu nehir kıyısına çevirdi. Artık nereye gideceğini biliyordu. Önünde nehrin çamurlu kıyılarında bir labirente andıran teneke ve kartonlardan yapılmış mahalle, La Chacarita Barrios'u uzanıyordu. Açık camdan nehrin kokusunu, çekilmiş suların ortaya çıkardığı kükürt, çamur ve kokmuş balık kokusunu duydu. Nehrin kıyısına vardığında direksiyonu sağa kırdı, 300 metre kadar ilerleyip badanası dökülmeye yüz tutmuş harap bir evin önünde durdu. Hernandez arabadan indi, valizini de aldı. La Chacarita yoksullar içinde en yoksulların yaşadığı, polisiyanın girmekten kaçındığı bir bölgeydi. Şoför kapısını kilitledi, öteki kapıları kontrol etti, sonra eve doğru yürüyüp kapıyı usulca vurdu. Vücudu hala alev alev yanıyordu. Nefes nefese sağa sola bakıp sokağı kolaçan etti. İki ev ötede yıkık dökük bir evin basamaklarına oturmuş adamlar çene çalıyor, kağıt oynarken metal bombilla'dan yerba mate içiyorlardı. Dipnot, metal bombilla İspanyolca pipet. Başlarını kaldırıp bir kez baktılar, bir daha da onunla ilgilenmediler. Hernandez arkasına nehre doğru baktı, dolunay vardı. Gümüşümsü bir renge bürünmüş nehrin üzeri, kopmuş yosunlardan oluşmuş camelote doluydu. Hernandez kapının ardından bir ses duyup döndü. Bir kızın hafifçe çıkan sesiydi. ''Kim var orada?'' ''Rodi.'' Demir sürgünün çekildiğini duydu. Kapı birkaç saniye sonra açıldı. Koridorun loş ışığında genç bir kız duruyordu. Beyaz pamuklu kumaştan sade bir elbise giymişti. Ziyaretçiye çevirdiği parlak kahverengi gözleriyle bir meleğe benziyordu. Kusursuz esmer yüzünden masumiyet okunuyordu. Bu görüntüsüyle hep Hernandez'in yüreğindeki en yumuşak duyguları canlandırmıştı. ''Benim küçük kızım nasıl?'' diye sordu Hernandez gülümseyerek. Kız utangaç utangaç gülümsedi. Başını eğip yerdeki valize baktığında uzun kahverengi saçları omuzlarına döküldü. Kızın yüzü endişeliydi. ''Bir yere mi gidiyorsun Rudy?'' Hernandez başını salladı, aceleyle konuştu. ''Hayır Graciella, ama yarın sabaha kadar kalabileceğim bir yere ihtiyacım var.'' Nedenini sormadı, sadece başını salladı. Kenara çekilip içeri girmesine izin verdi, sonra da kapıyı kapadı. Hernandez'i elinden tutarak soldaki küçük odaya soktu. Boyaları dökülmeye yüz tutmuş duvarın dibindeki tek bir kerevet, kerevetin başucunda da altında kırmızı ışık yanan bir Meryem gravürü vardı. O da çok sade, çok basit ama çok da temizdi. ''Benim odamda kalır mısın Rudy?'' Kız başını kaldırmış gözlerinin içine bakıyordu. Kusursuz vücuduyla hiçbir erkeğin geri çeviremeyeceği bir kadındı. Hernandez yine de başını salladı. ''Mutfakta, yerde yatarım Graciella.'' Sevgiyle gülümsedi, kızın yüzünü avuçlarının arasına aldı. ''Şimdi uslu bir kız gibi davran. Bana biraz yerba mate hazırla. Rudy için bunu yapar mısın?'' Kız başıyla onaylayıp gülümsedi. Yanaklarını bırakan ellerden birini tuttu. Sessizce Hernandez'i mutfağa götürdü. Franz Lieber'in gerekli telefonları etmesi 5 dakika aldı. İşini bitirince içini çekerek havuzun mavi sularına, cam gibi sakin yüzeyine baktı. Oysa Lieber'in içi öfke doluydu, korkunun ateşlediği bir öfke. ''Aman Tanrım! Tam da her şeyin tereyağından kıl çeker gibi kolayca gittiği bir sırada, bütün parçaların bir araya geldiği bir anda, pezevengin biri çıkıp her şeyi bok ediyordu. Adamı bir bulsalar kim olursa olsun ölecekti. Lieber bundan en ufak bir kuşku duymuyordu. Bu kentte herifin saklanabileceği bir yer olamazdı. Herif toplantıyı nasıl öğrenmişti? Lieber önündeki içkiye bakmadan hızla düşünmeye çalıştı. Plandaki zayıf halkayı yanlışlıkları aradı. Ama zayıf halka falan yoktu. Özellikle Güney Amerika'da, özellikle de Paraguay'da yoktu. Burada kendi gölgesinde zayıf halka, yanlışlık ha? Bu toplantıdan sadece üst düzeydekiler haberdardı. Onlardan kuşkulanmak da imkansızdı. Öyleyse... İçini çekti, yanlışlığın sonuçları düşünülemeyecek kadar korkunçtu. Yıllar süren bir plan yıkılacak, milyonlar boşa harcanmış olacaktı. Milyonlar! Lieber yüzünü buruşturdu. Bu işe hem para hem de zaman olarak büyük yatırım yapmıştı. Oysa şimdi her şey sallanıyordu. Neye mal olursa olsun o herifin bulunması şarttı. Şimdiden gerekli insanlarla konuşmuştu bile. Adamlar çoktan aramaya başlamış olmalıydı. Kenti gezen, havaalanını kontrol eden, tren ve otobüs istasyonlarını göz altında tutan, kentten çıkan ana yollara bakan en az 40 adam vardı. Lieber sadece adamın başlangıçta kazandığı zamanın çok önemli olmamasına dua ediyordu. Kruger'in telefonda verdiği tanım biraz karışıktı. Uzun boylu, genç, belki 30'unda, koyu renk saçlı, sağ yanağında belirgin bir yara izi. Yine de adamın arabası, büyük ve kırmızı Amerikan arabası, yeterince önemli bir ipucuydu. Asunción'da böyle bir arabaya sık rastlanmadığını düşündü. Lieber öfkeyle koltuktan kalktı. Gömleğinin terden sırılsıklam olduğunu fark etti. Mercedes birazdan burada olacaktı. Kızlardan kurtulması gerekiyordu. Noberto! Mestizo uşak hemen gözüktü. Evden çıkarak Lieber'in yanına geldi. Si, senyor. Lieber eliyle evi gösterdi. Garajdan bir araba al. Kızları Rosa'nın yerine bırak. Cüzdanını çıkardı. Uşağa bir deste banknot uzattı. Bunları ver. Bu gece onlara ihtiyacım kalmadığını söyle. Si, senyor. Uşak bu kadar basit bir işle görevlendirildiğine memnun sırıttı. Hemen şimdi, pronto. Uşak hızla eve doğru yürüyüp içeri girdi. Lieber adamın kızları yan kapıdan çıkardığını gördü. Bir iki dakika sonra da motor sesini duydu. Eve girerken telsiz telefonu da aldı. Doğruca çalışma odasına geçti. Çalışma odasının penceresi malikanesinin içindeki araba yoluna bakıyordu. Büyükçe bir bardağa önemli ölçüde viski doldurdu. Su ya da buz eklemeden bir dikişte yarısını içti. Pencerenin yanına yaklaşırken elindeki telefon çaldı. Kruger'di. Lieber ses karıştırıcının düğmesine basıp konuştu. O piçi aramak için 40 adam görevlendirdim. Aralarındaki ilişkiyi de Stinless sağlayacak. Havaalanı, tren istasyonu. Hepsi gözetleniyor. Kentten çıkan ana yollar da buna dahil. Adamlar herifin ve arabasının tarifini aldı. Ötekiler birazdan yanında olur. Bu Schwein'i istiyorum. Ne pahasına olursa olsun istiyorum. Dipnot, Schwein Almanca domuz. Bir sessizlik oldu. Sonra Kruger'in sabırsız konuşması yeniden duyuldu. Eğer bulunmazsa bunun hepimiz için doğuracağı sonuçları biliyorsun. Lieber yutkundu. Meraklanma, bulunacak. Stinless'i ara, senin telefonunu bekliyor. Telefon kapandı. Lieber telefonu pencerenin kenarına bırakırken araba yoluna dönen farları, eve hızla yaklaşan otomobili gördü. Mercedes gelmişti. Lieber ellerine baktı. İkisi de titriyordu. 9. Kısım Asunción, 26 Kasım, Pazar, 03:02. Kız isten kapkara olmuş ocağın yanı başında ince bir şiltenin üzerine kıvrılmış uyuyordu. 17 yaşındaydı ve Hernandez onu bütün kadınlarını sevdiği gibi seviyordu. Yalnız bu kez değişik bir biçimde, korumayla karışık bir sevgiyle. Graciela Campos bir kadının vücuduna sahipti ama beyni bir çocuğunki gibiydi. Aslında 10 yaşında bir çocuğun bedeni ona çok daha uygun olurdu. Bu küçük çiçeğin Barrio'da çiğnenmesi, kullanılması, koparıp atılması işten bile değildi. Onu tanıdığında ellerinde bir avuç Guarani ile vücudunu isteyenler kapısının önünde sıraya girmişlerdi bile. Barrio'daki yetimlerle ilgili bir dizi hazırlarken yaşlı bir kadın ona Graciella'dan sıkıntılarından söz etmişti. Hernandez'in yardımcı olması mümkün müydü? 6 ay önce kızı ilk gördüğünde inanılmaz güzelliği ve masumiyeti karşısında şaşkına dönmüştü. Koruyucusu olan dedesi ölmüş, kız 5 parasız ortalıkta kalmıştı. La Chacarita bataklığında yaşayan bu çiçeğe gecekondu mahallesinin dışında bir ev tutmayı önermiş ama kadın vücutlu çocuk doğal ortamının dışına çıkmaktan korkmuş, önerisini reddetmişti. Barrio onun eviydi. İnanılmaz yoksulluğa rağmen kendini güvende duyduğu tek sığınaktı. Böylece Hernandez kızı kanatlarının altına almış, her hafta elinden geldiğince yardım etmişti. Plazadaki katedralin rahiplerinden birinin yanında ufak bir iş bulmuş, yaşlı bir kadının her gün eve uğrayarak kıza göz kulak olmasını, beceremediği işlerde yardımcı olmasını sağlamıştı. Oysa kızın beceremediği iş yok gibiydi ya. Erkekler de artık onu rahatsız etmiyordu. Hernandez'in tanıdığı nehirde küçük bir tekne çalıştıran iri yarı ve namuslu biri kızın korunmasını üstlenmiş, onun bu görevini aldırmayıp kızı rahatsız etmeye çalışanlardan çoğunu döverek yaralamıştı. Graciella'nın oturduğu evde 3 küçük oda vardı. Şu anda bulundukları oda evin en büyük yeriydi ve mutfak olarak kullanılıyordu. Kız mutfağı sade ve temiz bir şekilde süslemiş, yaptığı işten de gurur duymuştu. Her tarafta kahverengi toprak saksılar içinde çiçekler, bitkiler vardı. Her tarafta kız çiçeklere bayılıyor, bulabildiği her çiçeği eve getiriyordu. Hernandez de eve her gelişinde elinin boş olmamasına dikkat eder olmuştu. Bir bitki, şekerleme, ucuz bir takı. Kızın sevindiğini görmek, o güzel kahverengi gözlerin masum bir teşekkürle bakmalarına tanık olmak yeterince tatmin edici bir duyguydu. Bu akşam dışında. Saat sabahın 3'ünü geçmişti. Hernandez mutfaktaki eski ve sarsak masanın yanına oturmuştu. Kız koruyucusundan uzaklaşmak istememiş, kendi küçük odasında yatmayı reddetmişti. Hernandez yorgun değildi, aklı bir sürü şeyle meşguldü. Kız gururlanarak çipa ekmeği, dipnot, İspanyolca manyoka ya da mısırdan yapılmış peksimet ve yerba mate hazırlamış, sonra da yerdeki şiltinin üzerine kıvrılarak uykuya dalmıştı. Teybi masanın üzerine yerleştirip kulaklığı taktı. Son 7 saat boyunca kaseti o kadar çok dinlemişti ki, rolünü ezberleyen bir aktör gibi baştan sona bütün kelimeleri söyleyebilirdi. Kız biraz da olsa meraklanmıştı. Hernandez'in bir teyp çıkardığını görünce gülümsemiş, ''Müzik mi Rudy?'' diye sormuştu. Hernandez de gülümseyerek başını sallamıştı. ''Hayır, müzikten de önemli bir şey, Graciella'' demişti. Kız söylediğini anlamamış, hazırladığı yemeğe dönmüştü. Kızı anlatmanın bir yararı olmayacaktı, anlamayacağından emindi. Bir sigara yakarak teybe baktı. Mantı öyle fazla bir şey yoktu. En azından umduğu kadar bir şey yoktu. Ama üzerinde çalışabileceği bir ipucu olmalıydı. İyi ama ne? Bandı başa sarıp play düğmesine bastı. Sevkiyat? Yük daha önceden ayarladığımız gibi Cenova'dan alınacak. Ya İtalyan? Aradan çıkaracağız ama yük konusunda kuşku yaratmadığımızdan emin olmak istiyorum. Bu nedenle Brandenburg işlerlik kazanana kadar beklemenin yararlı olacağını düşünüyorum. Sonra onu da diğerleri gibi düşünürüz. Bir sessizlik. Bize bağlılıklarını bildirenler onlara güvenebileceğimizden emin olmamız gerekir. Verdikleri sözleri teyit ettirdim. Aile bağlarından en ufak bir kuşku duymamamız gerekir. O Türk'ten ne haber? Bir sorun görmüyorum. Kız, o kıza güvenebileceğimizden kesinlikle emin misin? Bizi kandırmaya kalkmayacaktır, bundan emin olabilirsiniz. Bir sessizlik. Listedeki isimlerde bir değişiklik var mı? Hepsi öldürülecek. Yolculuğunuzla ilgili her şey ayarlandı mı? Paraguay'dan 6'sında ayrılıyoruz. Program. Programı bir kez daha gözden geçirmemi ister misiniz? Durdurma düğmesine basıp içini çekti. Adamların sözünü ettiği sevkiyat da neydi? Beyaz toz mu? Ya adamlar, kimdi onlar? Frankfurt'tan gelen alıcılar mı? Güney Amerika'ya anlaşma yapmaya gelen adamlar, öyle mi? Hernandez bir yerde bir tuhaflık olduğunun farkındaydı. Bütün bunlara uymayan, onu rahatsız eden bir şey hafızasını yokladı. Excelsior'un lobisinde olanları, adamların toplandıkları suite'de gördüklerini hatırlamaya çalıştı. Yaşlı adam da, gümüş saçlı olanın da dikkatini çeken şeyi düşündü, bulamadı. Bel kemiğinin ürperdiğini hissetti. Kasetin son bölümünü yeniden dinledi. Senden ayrılmak zorundayız. Kuzeye kadar uzun bir yol var. Şoför seni güvenli bir eve götürecek. Bir saniye bekledi, sonra teybi durdurdu. O anda Sanchez'i aramaya, bütün bildiklerini anlatıp ne yapacağını sormaya karar verdi. Ama adamlar çoktan planlarını değiştirmemişler miydi? Hernandez başını salladı. Ne olursa olsun büyük bir tehlikeye atılmış, karşılığında pek bir şey elde edememişti. Ne olduğunu çıkaramadı, bir konuda konuşan, teybe alınmış bazı sesler. Saatine baktı, 3:10 geçiyor. Sanchez ertesi gün 8'e, hatta belki 9'a kadar bürosuna gitmeyecekti. Sessizce küfretti. Sanchez'in bandı dinlemesini istiyordu. Belki de söylenenleri anlardı. Yerde uyuyan kızın melek yüzüne bakıp suçluluk duydu. Adamlar onu La Chacarita'da bulamazlardı, bundan emindi. Yine de burada bulunma ihtimali nedenle az olursa olsun kızın hayatını da tehlikeye atmıştı. Eğer adamlar onun peşindeyse kızı bu işe karıştırmamak zorundaydı. 1-2 saat uyuduktan sonra buradan ayrılacak, plazanın yoğun sabah trafiğine dalacaktı. Kentten o saatlerde geçip eve gitmek daha güvenli olurdu. Hernandez içini çekerek teybe baktı. Düğmeye basıp kaseti çıkardı. Kaseti parmaklarının arasında tutarken Sanchez'le konuşmadan önce elindeki bandı güvenli bir yere saklaması gerektiğini düşündü. Böylece adamlara yakalansa da üzerinde onu suçlayabilecekleri bir şey bulunmamış olacaktı. Yine de emin değildi. Rodriguez de onlara bir şey anlatmamıştı kuşkusuz. Kullanılmamış yedek kaset masanın üzerinde bıraktığı yerde duruyordu. Ayağa kalktı, kız gerindi, uykusunda söylendi. Dönüp uyumaya devam etti. Arabayı bırakacaktı, burası daha güvenliydi. Burası kilitli bir dolabının olduğu, istasyona da uzak değildi. Arka sokaklardan gidecek, kaseti sakladıktan sonra aynı yoldan 20 dakikada dönecekti. Sessizce koridora çıktı, usulca kapının sürgüsünü çekti. Yedek anahtarı kızın her zaman bıraktığı yerden, kapının arkasındaki çengelden aldı. 7. ayrımın sonu, sayfa 104.